Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstudy.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Hordad 1400, Hicri Kameri 19 Şevval 1442 ve Miladi Takvimle 31 Mayıs 2021 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Batı Asya gelişmeleri, İran'da yenilikler ve Nehcül Belaga öğütleri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız haber özetleriyle sona erecek. İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Seçim Kurulu Başkanı yurt dışındaki İranlıların oy kullanmaları için hazırlıkların yapıldığını söyledi. Himmeti yaptırımların kaldırılmasının seçilmesi halinde hükümetinin ilk icraatı olacağını söyledi. Velayeti Beşar Esad'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etti. Türkiye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin İlham Aliyev ile görüştü. Terör rejimi İsrail'de Netanyahu başbakanlığının son günlerini yaşıyor. Uluslararası Af Örgütü Filistinlerin zorunlu göçünün bir savaş suçu olduğunu bildirdi. Paşinyan, Azerbaycan Cumhuriyeti'ni Ermenistan seçimlerini etkilemeye çalışmakla suçladı. Şimdi haberler.
İran Seçim Kurulu Başkanı Cemal Orf, İran İslam Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması ve yurt dışındaki İranlıların oy kullanabilmeleri için gerekli tüm koşulların sağlandığını söyledi. Cemal Orf, yurt dışındaki seçim merkezleriyle ortak bir görüşme yaptıktan sonra dün radyo ve televizyon kurumuna verdiği röportajda İran Dışişleri Bakanlığı'nın seçimlerin yapılmasından sorumlu olduğunu işaret ederek Merkez Seçim İzleme Kurulu ile bu konuda gerekli koordinasyon sağlandığını bildirdi. Cemal Örf, seçim sandıklarında seçmenin korona şartlarında oy kullanmaları için her türlü tedbirlerinde alınması için çalışmaların yapıldığını söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk, Parlamento ve İranlılar Yardımcısı Seyit Kazım Seccadi de yurt dışında İranlıların daha çok bulunduğu farklı ülkelerin büyük şehirlerde İranlıların sadece başkentlere gitmemeleri ve kendi bulundukları şehirlerde de oy kullanabilmeleri için daha fazla şube açılacağını söyledi.
İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmayı hak kazanan 7 adaydan biri olan eski Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti seçilmesi halinde hükümetinin önceliğinin yaptırımların kaldırılması ve Fatih Kara Lisesi'nden çıkmak olacağını söyledi. Abdülnasır Himmeti İran Pres Ajansı muhabirinin dış ticaret önündeki engellerin kaldırılması ile ilgili sorusuna verdiği cevapta yaptırımlar ve Fatih İran'ın dış ticaret önündeki iki büyük engel, iç potansiyelimizi kullanmak ve değerlendirmek için bu engelleri kaldırmalıyız dedi. Hümmeti yaptırımlar ve Fatih İran'ın işlem maliyetlerini yaklaşık %20 arttırdı. Bu da yaklaşık 15 ile 16 milyar dolar gibi yüksek bir rakamdır ve bu sorunun bir sonraki hükümette çözülmesi gerekiyor ifadesini kullandı. Mali Eylem Görev Gücü FATF 1989'da kuruldu ve bu kurumun asıl görevi kara para aklamayla mücadele etmektir.
İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçim adayı Muhsin Rezai seçilmesi halinde kuracağı hükümetin önceliğinin Fatih davasını kapatmaya çalışmak olacağını söyledi. İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi adayı olan Muhsin Rezai, İran Pres muhabirinin Fatih ile ilgili bir sorusuna verdiği cevapta, Fatih dosyasının İslam nizamının maslahatlarını belirleme kurumunda hala açık olduğunu söyledi. Rezai açıklamasının devamında şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti hükümeti şu ana kadar 39 adım attı ancak Fatih Sekreterliği tarafından yalnızca 13 girişim kabul edildi. 13. Cumhurbaşkanlığı seçim adayı bir sonraki hükümeti kurması halinde İran'ın Fatih'e katılım yolunda şu anda oluşturulan belirsizlikleri ve sorunları ortadan kaldıracağını belirtti.
İran İslam İnkılabı rehberinin Uluslararası İlişkiler Müşaviri Ali Ekber Velayeti, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın yeniden seçilmesi vesilesiyle Esad ve Suriye halkını tebrik etti. Velayeti dün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a kendisini ve Suriye halkını zaferleri ve yeniden seçilmesinden dolayı tebrik eden bir mesaj gönderdi. Velayetinin mesajında bu zaferin tüm direnç cephesinin başarısı için önemli olduğu ve büyük İran milletinin kendisini bu büyük başarıya ortak olarak gördüğünü, bunun da terörizm ve destekçilerine güçlü bir darbe olduğunu belirtiliyor ifadesine yer verildi. 14 milyondan fazla Suriyeli'nin katıldığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Beşar Esad oyların %95'ini alarak tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti 31 Mayıs 2 Haziran'da Pakistan'a ziyarette bulunacak. Türkiye Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi'nin bölgesel entegrasyon için parlamenter ortaklığın desteklenmesi başlıklı 2. Genel Konferansına katılmak için bugün İslamabad'a gidecek. Meclis Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti İslamabad Uluslararası Havalimanı'nda Pakistan Milli Meclis Başkanı Vekili Kasım Suri ve Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul tarafından karşılanacak. Ziyaretin ikinci gününde Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Yürütme Komitesi toplantısına katılacak olan Şentop, daha sonra Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblenin 2. Genel Konferansına iştirak edecek. Meclis Başkanı Şentop, konferansın açılışında katılımcılara hitap edecektir. Şentop, Pakistan Milli Meclis Başkanı Asad Kaysar, Pakistan Senatosu Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani ve Afganistan Milli Meclis Başkanı Mir Rahman Rahmani ile ayrı ayrı bir araya gelecek. Şentop ziyaretinin son gününde Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclis Başkanı Sahibi Gafarova ile görüşecek. Pakistan Milli Meclis Başkan Vekili Suri'nin konuk heyetler onuruna vereceği öğle yemeğin ardından Şentop, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi'nin 2. Genel Konferansı'nın kapanış oturumunda konuşma yapacak. Daha sonra Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alevi tarafından kabul edilecek olan Şentop, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya gelecek.
Türkiye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev'in daveti üzerine Azerbaycan Cumhuriyeti'ne gitti. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Bekir Şahin, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelerek ikili ilişkilerin gelişmesini görüştü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamada görüşmede Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiği ve bu ilişkilerin gelişmesi açısından savcılıkların işbirliğinin önemine dikkat çekildiği aktarıldı. Yargıda Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'in Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını Aliyev'e ilettiği görüşmede Türkiye'nin bu alandaki tecrübesine değinildiği ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nde savcılık alanında yapılan reformların da ele alındığı ifade edildi. Açıklamada taraflar arasında işbirliği imkanları konusunda görüş alışverişinde de bulunulduğu kaydedildi. Son aylarda Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti iki ülke arasında turizm, askeri tatbikat, askeri ve silah işbirliği gibi çeşitli alanlarda işbirliğini arttırmaya çalıştı.
Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu başkanlığındaki Türk heyeti Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Bakan Adil Kara İsmailoğlu başkanlığındaki Türk heyeti Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü'de Aliyev ile bir araya geldi. Aliyev toplantıda nakliye sektörü her zaman gündemimizin ön saflarında yer aldı. İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra önemi arttı dedi. Türk heyetinin ziyaretinin başarılı geçeceğini ifade eden İlham Aliyev, nakliye sektörünün her zaman gündemlerinde ön sıralarda olduğunu belirtti. Aliyev, Karabağ Savaşı'na değinerek, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun ortak yapımı özel bir önem taşıyor. Bildiğiniz gibi burası Doğu-Batı koridorunun önemli bir bölümü. Son yıllarda bu koridordan geçen kargo hacmi arttı. Ancak 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra yeni bir koridor, Zangazur koridoru üzerinde çalışıyoruz. Uluslararası düzeyde adı zaten Zangazur koridoru olarak belirlenmiştir. Bu Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir bağlantı sağlayacaktır ifadelerini kullandı.
Birleşik Arap Emirlikleri web sitesi Lex, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Recep Tayyip Erdoğan liderindeki Adalet ve Kalkınma Partisi'ni devirmek için başka bir darbe yapmaya çalıştığını bildirdi. El Alem'e göre Türkiye'de suç çetesi liderlerine Sedat Peker, Dubai'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dahil olmak üzere birçok Türk yetkiliyi mafya ile bağlantılı olmakla suçlayan bir video yayınladı. Türkiye'de aranırken Birleşik Arap Emirlikleri kaçan ve Ebu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in yardımıyla Dubai'de bir otelde ikametini sürdüren Peker'in videodan yayınladığı açıklamaları gündemi sarsmaya devam ediyor. Erdoğan hükümetinin destekçileri bu girişimi Birleşik Arap Emirlikleri'nin Erdoğan'ın çevresini hedef alarak ve ülkede kaos yaratarak Türkiye hükümetini devirme girişimi olarak görüyor. Peker'e ev sahipliği yapan ve destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'de 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişimine de katılmakla suçlanmıştı.
Türkiye'de son 24 saatte günlük koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 218.957 COVID-19 testi yapıldı. 6.933 kişinin testi pozitif çıktı. 134 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı 582 olarak kayıtlarda yer aldı. Ağır hasta sayısı 1390 oldu. 10.763 kişinin COVID-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5.105.042'ye yükseldi. Test sayısı 53.919.848'e ulaştı. Vaka sayısı 5.242.911, vefat sayısı 42.405 oldu.
Siyonist rejim İsrail'de Yamina lideri Naftali Bennett, koalisyon hükümeti kurmak için Netanyahu karşıtı bloğa katılacağını açıkladı. Bennett, düzenlediği basın toplantısında mevcut tabloda Başbakan Netanyahu'nun liderliğinde sağcı bir hükümetin kurulmasının mümkün olmadığını belirtti. Yamina lideri, Siyonist İsrail önünde iki seçenek bulunduğunu ve bunların ya 5. seçime gitmek ya da değişim birliği olarak adlandırılan partilerle birlik hükümeti kurulması olduğunu ifade etti. Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ile koalisyon hükümeti kurmak için çalışma yapacağını dile getiren Bennett, önemli bir an, sorumluluk almalıyız. Arkadaşım Lapid ile bir hükümet kurmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya niyetliyim dedi. Koltuğu sallanan Netanyahu ise muhaliflerle koalisyon hükümeti kurmayı hedeflediğini açıklayan Bennett'e yüklendi. Netanyahu düzenlediği basın toplantısında muhalefet partilerinden Gelecek Var lideri Lapid ile koalisyon hükümeti kurmak için çalışma yapacağını açıklayan Bennett'i 100 yılın aldatmacasını gerçekleştirmekle suçladı.
Uluslararası Af Örgütü, ırkçı İsrail'in işgalindeki Kudüs'teki Salvan köyünün Bat en Havi bölgesindeki evleri zorla boşaltma planlarının ırkçı İsrail'in Filistinlileri zorla tahliye etme suç politikasının bir başka örneği olduğunu bildirdi. Muhabirimizin belirttiğine göre Uluslararası Af Örgütü, Batı Asya ve Kuzey Afrika Bölge Ofis Müdür Yardımcısı Salih El Hicazi, işgal altındaki Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evlerin zorla boşaltılmasına yönelik protestoların ardından dosyanın mahkemede ele alınacağını, ancak İsrail'in Filistinlilerin insan haklarına yönelik organize saldırıları ve ihlalleri yoğunlaştırdığını söyledi. Hicazi, Siyonist rejim birkaç yıldır Salvan bölgesinde yasa dışı bir şekilde yerleşim yerlerini geliştiriyor ve yıllar boyunca 200'den fazla Filistinli evlerini terk etmeye zorladı dedi. Hicazi açıklamasının devamında şöyle dedi. Şeyh Cerrah bölgesindeki zorunlu tahliye operasyona karşı hem yurt içinde hem de yurt dışında son protestoların ırkçı İsrail'in bu girişimlerinin cevapsız kalmayacağını gösterdiğini ve Siyonist İsrail liderlerinin derhal bu girişimi durdurmaları gerektiğini bildirdi. Hicazi, işgalci rejimin yetkililerini şiddetle eleştirerek İsrail'in Filistinlilerin haklarını cezasız bir şekilde ihlal etmesine izin vermek bu rejimi daha küstahlaştıracaktır, dedi.
Suudi koalisyonun bombardıman uçakları dün gece yine 28 kez Yemen'in çeşitli bölgelerini bombaladılar. El Mesire televizyonunun internet sitesine göre Suudi koalisyonun savaş uçakları Batı Yemen'deki Marib ve El Cuf illerinde bazı bölgeleri bombaladılar. Habere göre Suudi sınırındaki Razze kasabası da Suudi füzeleri ve topçular tarafından hedef alındı. Suudi koalisyonun savaş uçakları Marib eyaletindeki Serva, Rakven ve Medgal şehirlerine saldırılar düzenlediler. Öte yandan Birleşmiş Milletler'in Yemen Özel Elçisi Martin Griffiths dün Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Lideri Abdülmelik El Husseyni ile bir araya geldi. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Lideri özel temsilci ile yaptığı görüşmede Yemen'deki insani durumun askeri veya siyasi meselelerle ilişkilendirilmesini reddetti.
Ermenistan Başbakan Vekili, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin parlamento seçimlerinde sınır gerilimi oluşturarak etki ve nüfus sağlamaya çalıştığını iddia etti. TASS Haber Ajansı'nın aktardığına göre Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhuriyeti Ermenistan'da partimizin seçimleri tekrar kazanmasını istemiyor dedi. Paşinyan'a göre Bakü provokatif adımlar atarak Ermenistan seçimlerinde kesin bir sonuç görmek istiyor.
Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın Amerika ile Danimarka arasındaki kablo anlaşması aracılığıyla başta Almanya Başbakanı Merkel olmak üzere çok sayıda Avrupalı üst düzey politikacıyı izlediği bildirildi. Haberlere göre Ulusal Güvenlik Ajansı Merkel'in yanı sıra eski Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, eski Almanya Ana Muhalefet Partisi Lideri, Norveçli, İsveçli, Alman ve Fransız siyasetçilerle üst düzey kamu görevlerini hedef seçerek takip etti.
İran Genç Greco-Roman Güreş Takımı Türkiye'de düzenlenen Uluslararası Gençler Şampiyonlar Turnuvası'nda 9 madalya kazanarak ikinci oldu. Muhabirimizin bildirdiğine göre Türkiye'de düzenlenen Uluslararası Gençler Şampiyonlar Turnuvası İstanbul'da 28-30 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. Turnuvanın sonunda İran takımı 7 altın ve 2 bronz madalya ile ikincilik unvanını kazanırken ev sahibi Türkiye ise birinci oldu.
Ve son haberimiz, İran Milli Voleybol Takımı Milletler Voleybol Ligi karşılaşmaları çerçevesinde Hollanda takımını 3-0 yendi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Komutan Selami sözlerinin Amerika'nın bölgedeki hedeflerinin çok yönlü analizi olmasıyla ilgili. İslam Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Amerikalıların bölgedeki askeri varlığı hedefini bölgeyi istikrarsızlaştırmak ve bölge ülkelerinde gerginlikleri sürekli kılmak olduğunu belirtti. Tümgeneral Hüseyin Selami yaptığı bir konuşmada Amerika'da Joe Biden gibi bir başkanın iktidara gelmesiyle Beyaz Saray'ın tavrının değişmediğini işaretle Beyaz Saray yönetimlerinin değişebildiğini ancak hedeflerinin değişmediğini kaydetti. İslam Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin sözleri Amerika'nın Batı Asya'daki stratejisinin açık ve çok yönlü analizidir. Bu sözlerde aslında Washington'un Batı Asya'daki sultacı ve hegemonik hedefleri ve çıkarlarını koruma doğrultusunda olan dış siyaset stratejisi ve sabit bölümünü oluşturan konulara değiniyor. Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı bu bağlamda Müslüman ülkelerde güvensizliğin yayılmasını, Amerika'nın bu ülkeleri parçalama hedeflerinden biri olduğunu belirterek, Amerika'nın bu siyasetteki değişmez stratejisinin İslam dünyasının ekonomisi ve enerji kaynaklarına sulta kurmak ve güç yapılarını tahrip etmek olduğunu söyledi. Tümgeneral Selami Biden döneminde de Amerikalıların aynı stratejiyi takip edeceğini, onlara hiçbir güvenin olmadığını ve Siyonist rejim İsrail ve Suudi Arabistan'ı desteklemeye devam edeceğini söyledi. Şimdi bu bağlamda sorulması gereken önemli soru Amerika'nın Batı Asya'daki stratejik çıkarlarının neler olmasıdır? Bu soruya cevap vermek için bazı konulara dikkat etmek gerekir. Her şeyden önce Batı Asya'nın Amerika için önemini kaybetmediği, üstelik askeri dengelerin değişmesi ve direniş akımının güç dengelerini etkilediği nedeniyle daha da arttığıdır.
Bu denklemde enerji kaynaklarına hakim olmak ve Batı Asya'da güvensizlik ve gerginlik oluşturmak Amerika'nın bölgesel rekabette bir baskı aracı olmaya devam ediyor. Ekonomik diplomaside uzman olan Hüseyin Hacılı'ya göre IŞİD'in yok olması ardından direniş ekseni ülkeleri askeri güvenlik alanında bir nebze istikrara kavuştu. Fakat Amerika direniş ekseni ülkelerine ekonomik baskı uygulayarak kendi hedeflerini izlemeye devam ediyor. Amerika'nın Batı Asya'daki stratejik çıkarlarının ikinci boyutu gayrimeşru İsrail rejiminin varlığını korumaktır. Bölgede güvensizlik ve terörizm üssü olan Siyonist İsrail'e destek aslında Amerika'nın gayrimeşru çıkarlarını koruma ayaklarından biri. Amerika'nın Batı Asya'daki stratejisine bakış konusundaki üçüncü önemli konu sözde İran'ı kontrol etme siyasetidir ki artık Amerika'nın Batı Asya'da başlıca hedefi haline gelmiştir. Amerika yaptırımlarla İran'a maksimum baskı uygulamaya çalıştı fakat burada başarılı olamayınca maksimum güvenlik baskı aşamasını gündemine aldı. Bu bağlamda 3 Ocak 2020 tarihinde Amerika'nın Irak'taki terörist askeri güçleri Bağdat Havalimanı'na yakın bölgede Irak hükümetinin resmi davetlisi olan Kudüs Gücü Komutanı Kor General Kasım Süleymani ve beraberindekilere füzeli terör saldırısı düzenleyerek şehit etti. Bu terör saldırısının ardından Irak parlamentosu onayladığı yasayla Amerikan terörist askeri güçlerinin Irak'ı terk etmelerini istedi. Amerika'nın Irak ve Suriye'deki işgalini sürdüğü ve Suudilerin eliyle de Yemen halkı üzerine ateş yağdırdığını söyleyen Komutan Selami, Amerikalıların sadece Afganistan'dan çekilmek zorunda kaldığını vurguladı. Bölgede güvenlik ve askeri denklemler değişirken Amerika'nın Batı Asya'da yaklaşık 46 askeri üssü bulunmakta. İran Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı'nın bu konudaki analizi bölge hakkında açık bir tablo çiziyor. Selami, Amerikalıların bölgeden firar etmekten başka hiçbir çarelerinin olmadığını ve görünüşe göre bu konuyu bir nebze bile olsun anladıklarını sözlerine ekledi.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Türkiye yönelik devam eden Avrupa Birliği tehditleri konusunda. Türkiye ve Avrupa Birliği karşılıklı olarak gerilimleri önlemek için bir uzlaşma politikası izledikleri bir ortamda Batı'nın Türkiye'ye yönelik tehditleri devam ediyor. Bu bağlamda Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel son açıklamasında Türkiye'yi yaptırım ve caydırıcı tehditlerle bir kez daha tehdit etti. Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ne katılımının 40. yıl dönümü kutlamaları için Atina'da bulunan Charles Michel, Ankara'nın niyetleri konusunda ihtiyatlı davrandığını kaydetti. Avrupa Birliği'nin Türk makamlarına üye 27 ülkeyle yakın işbirliği içinde hazırlanan güçlü ve ortak bir tutum sunduğunu hatırlatan Michel, açık bir mesaj gönderdik. Daha olumlu bir gündeme hazırız ama ruh halimiz şartlı, orantılı ve tersine çevrilebilir dedi. Türkiye hükümetlerinin 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllardan beri hep bir Avrupa ülkesi olmaya çalıştıkları unutulmamalıdır. Bu amaçla Türkiye, Avrupalı olma yolunda önündeki engelleri kaldırmak için önce Kuzey Atlantik Paktı, NATO'ya üye oldu. Fakat aslında Amerika liderliğindeki batılı hükümetler, dünyanın çeşitli yerlerinde, askeri alanlarda ve çatışmalarda geniş çapta Türk birliklerini kullandılar. NATO üyeliğinin ardından Ankara liderleri ilk kez 1964'te Avrupa Birliği'ne üye olma konusunu gündeme getirdiler. Fakat o tarihten beri her seferinde Türkiye'nin üyeliği çeşitli bahanelerle ertelendi. Buna ilaveten Avrupa Birliği'nin genişlemesine ve yeni üyeler kabulüne rağmen Avrupa Birliği her zaman çeşitli bahanelerle Türkiye'nin üyeliğine karşı çıktı. Avrupa Birliği liderlerinin Türkiye'yi birliğe almak için pek çok sorunla karşı karşı olduğu söylenebilir. Aynı zamanda mevcut gerilimler Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine de uygun olmadığını göstermiştir.
Bundan 22 yıl önce Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin yeni serüvenine başlamıştı. Aslında Türkiye 1999'dan beri Avrupa Birliği'ne katılmaya çalışıyor. Üyelik şartlarının incelenmesi ve Ankara yetkililerinin üyelik talebinin 2005 yılından ele almasına rağmen Avrupa Birliği üyeleri yapılan tüm oylamalarda Türkiye'nin üyeliğine karşı muhalefet ettiler. Bu nedenle birçok uzman ve siyasetçi Avrupa Birliği'nin bir Hristiyan kulübü olarak kurulduğunu düşünüyor. Bu yüzden Ankara'nın Avrupa Birliği üyeliğinde Amerika'nın etkili rolü göz ardı edilmemelidir. Bu bağlamda siyaset uzmanı Cat Johnson makalesinde şöyle yazıyor. Eğer iki uzun vadeli NATO müttefiği olan Amerika ve Türkiye arasındaki çalkantılı ilişkilere göz atarsak, güvensizlik ve şüphe duymanın iki ülke arasındaki ikili teamüllerin temel özelliklerinden biri olduğunun farkına varırız. İki ülkenin ilişkileri ortak düşmanları yani Sovyetler Birliği'nin dağılmasına itibaren kötüleşti ancak birçok analist her iki ülkenin de mevcut diplomatik krizinin şekillenmesinde rol oynadığına inanıyor. Aslında Türkiye'nin Amerika ile ilişkisinin şekli Türkiye'nin dış dünya ile etkileşimlerinin çoğunu olumlu veya olumsuz etkiliyor. Fakat hiç şüphesiz Amerika'nın etkili rolüne rağmen Avrupa Birliği Türkiye ile gerilimleri ve görüş ayrılıklarını yönetmeye ve karşılıklı etkileşime çalışıyor. Türkiye'nin Amerika ve Avrupa'dan oluşan batılı müttefikler arasındaki ilişkiler yaklaşık 8 yıldan beri her zaman inişli çıkışlı azalmıştır. Belki de bu yüzden Türkiye'nin Avrupa Birliği tam üyelik konusunda artık hiçbir haber duyulmuyor. Kıymetli dinleyicilerimiz, Tarih Radyosu'nda sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Hordat 1400, Hicri Kameri 19 Şevval 1442 ve Miladi takvimle 31 Mayıs 2021 Pazartesi. (Gülüyor) 29 yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Hordat 1371 yılında Tahran'da bulunan Şeref Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve araştırmacı Dr. Celal Samimi, gama ışını ve Samanyolu galaksisi konusunda 20 yılı aşkın yaptığı araştırmadan sonra galaksinin merkezindeki gama çeşmeleri veya çeşme noktalarını keşfetti. Bilindiği üzere Dr. Celal Samimi, Hicri Şemsi 1319 tarihinde İran'ın güneydoğusundaki Zabol kentinde dünyaya gelmişti ve fizik dalında doktora diplomasını almıştı. Dr. Celal Samimi geniş araştırmalarından sonra nükleer emülasyon konusundaki denemelerini yaptı ve nihayet bu dalda önemli keşiflerin altına imza attı. (26) yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Hordat 1374'te önde gelen Fakih Ayetullah Haşşey Azizullah Üstevi Zencani vefat etti. Rahmetli İmam Hümeyni'nin öğrencilerinden olan Ayetullah Zencani, İmam Hümeyni liderliğindeki İslami hareket sırasında Azerbaycan bölgesinde iktidardaki hükümete muhalif din alimi olarak tanınıyordu ve hiçbir zaman Pehlevi rejimiyle uzlaşmaya hazır olmamıştı. (26) yıl önce bugün Hicri Kameri 19 Şevval 1416'da Mısırlı çağdaş düşünürlerden Şeyh Muhammed Gazali vefat etti. Hicri Kameri 1334'te dindar bir ailede dünyaya gelen Gazali, sonraları İslam dünyasının önde gelen düşünürlerinden sayıldı. Gazali 10 yaşında Kur'an-ı Kerim'in tümünü ezberledi ve 26 yaşında Mısır'ın El-Ezher Üniversitesi'nden mezun oldu. İslami toplumlar arasında vahdetin oluşmasına inanan Gazali, İslam dünyasında mevcut ihtilafların giderilmesi ve vahdetin sağlanması için Müslüman toplumların kültürel ve bilimsel yönlerden gelişmeleri zaruretine vurgu yaptı. (117) yıl önce bugün Hicri Kameri 19 Şevval 265 yılında İran'da Saffariler Hanedanı'nın kurucusu Yakup Leys Saffari, İran'ın eski kentlerinden Condi Şapur'da vefat etti. Yakup Leys Saffari'nin cesurca şahsiyete sahip olması halkın ona büyük ilgi duymasına neden oldu. Ve İran'ın güneydoğusundaki Sistan halkı ise Yakup Leys Saffari'yi hakim olarak atadı. Yakup Leys Saffari bir süre sonra güç kazandı ve taraftarlarının yardımıyla İran'ın birkaç kentini ele geçirdi ve Sistan bölgesinde güçlü bir hükümet kurdu. Hicri Kameri 261'de büyük bir orduyla Abbasi hükümdarlarının başkenti olan Bağdat'a girdi ancak Abbasiler karşısında yenilerek geri çekilmek zorunda kaldı. (1008) yıl önce bugün Hicri Kameri 19 Şevval 434'te İranlı muhaddis, fakih ve tarihçi İbni Mendel lakaplı Ebu Zekeriya Yahya bin Muhammed dünyaya geldi. İbni Mende hanedanının son ferdi sayılan İbni Mende, o dönemin yaygın olan bilimlerini öğrendikten sonra ders vermeye başladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Savcılara yasa kıskacı, kaçak olur diye korkuyorlar.
Karar.
Akşener İmamoğlu'nu hatırlattı. İstanbul'u daha ne yapsın?
Star.
Erdoğan Kanal İstanbul için tarih verdi.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. İbrahim Kiraz, 29 Mayıs tarihli Karar Gazetesi'nde "Mafyayı bırakalım, Mars'a bakalım" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Sedat Peker'in YouTube yayınlarını izleyen kişilerin sayısı 10 milyonlarla ifade ediliyor. Peki bunca kişi bir suç örgütü liderinin ifşaat videolarını niye bu kadar büyük bir ilgiyle izliyor? İktidar cephesinin bu sorunun cevabı doğrultusunda politika geliştirmek yerine meseleyi yokmuş farz ederek hedef Türkiye laflarıyla geçiştirmeye çalışmasının başını kuma gömmekten farkı yok. Dolayısıyla bu tavrı akılla mantıkla bağdaştırmak zor geliyor bizim gibi sıradan insanlara. Oysa bu bir tercih. Girilen yoldan geri dönmenin maliyetinin artık göze alınamadığı bir menzile ulaşmış olmanın doğurduğu zorunlu bir tercih. Çaresizlik sokağından çıkılabilen yegane cadde diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu bakımdan rasyonel bir tercih bile denebilir. Çünkü mevcut politik düzenimizin resmini yansıtıyor o videolarda çizilen manzara. Orada çıkış yolunu bulma ümidi yok iktidarın. Bulma ümidi olmadığı için aramıyor. Öyle olmasına öyle ama ülkenin geri kalanı ne yapacak? YouTube videolarının peş peşe yeniden canlandırdığı bugünkü Türkiye tablosunda hukukun üstünlüğü anlayışı yok. Bağımsız ve tarafsız yargı yok. Basın özgürlüğü ne kadar var malum. İktidar sahiplerinden birine laf söyleyen hapsi boyluyor. Öbürüne laf söyleyen dayak yiyor. Hatta şimdilerde ikisi bir arada sistemine geçişin sinyalleri veriliyor açık açık. Böyle bir düzenin dayandığı yapılar sivil toplum inisiyatifleri olacak değil. Mafya olacak, çeteler olacak tabii. Yasa dışılık da bir sistem tercihidir. Bu alanda askıya alınmış olan hukukun başka alanlarda işlemeye devam etmesi mümkün değildir. Balık baştan kokar. Yukarıda ne oluyorsa aşağıda da o olur. Kenardan ne oluyorsa göbekte de o olur. Mesela siyaseti kayıt dışında sürdürmek istersiniz, ekonomiyi de kayıt dışında tutmak zorunluluğunuz vardır. Kayıt dışında tutmak istediğiniz asıl alan ekonomi ise zaten siyasetin şeffaflığı, hukukun üstünlüğü gibi kavramlar sizin dünyanıza ait olamaz.
Cevher İlhan 29 Mayıs tarihli Yeni Asya gazetesinde "Ekonomi nereye uçuyor?" başlıklı yazısına yer veriyor. Demokrasi ve hukukun olmadığı yerde ekonomi, kalkınma ve refahın da olmayacağı özellikle tek kişilik yönetimde açıkça ortaya çıkıyor. Vaka şu ki Türkiye son 8 senedir aralıksız küçülüyor. Enflasyon, işsizlik, faiz ve döviz sürekli tırmanıyor. Faiz %19. Resmi verilerle enflasyon 19. Gösterilse de gerçek enflasyon en az %35-40'ı bulmuş. AK Parti iktidarının başında 1.48 lira olan benzin 7.78 liraya çıkmış dolar 8 lirayı, euro 10 lirayı aşmakla yine rekor kırıyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Tarla ile market arasında %600'a varan fiyat farkı var. Ayrıca 4 milyon 700 bin kişi bankalara borçlu. Milyonlarca vatandaş kredi kartlarının ancak asgari ücretini ödeyebiliyor. Saraya yakın bürokratlar 3-5 maaşla çoğu ayda 100 bin lirayı aşan maaşlar alıyor. Devletin bir şirketinin yönetim kurulu başkanı yıllık 250 bin euro, 12,5 milyon lira, üyeleri 100 milyon euro, 10 milyon lira maaş alırken, atandığı bankaların yönetim kurulu üyeliklerinden kar payıyla birlikte bir genel müdür eline 161.928 lira geçiyor. Son araştırmalara göre açlık sınırı 3.472 lirayı, yoksulluk sınırı 11.863 lirayı bulmuş. 6 milyon 600 ailenin 30 milyon vatandaş muhtaç hale getirilerek devletten yardım alması, iktidardakilerini iddiaların aksine yoksulun arttığının ispatı oluyor. Bu arada Türkiye'ye sınırsız sokulan paranın kaynağı sorulmazken, bir bankanın kendi şirketinden maliyetinin üzerinden başında bulunduğu bakanlığa 9 milyonluk mal satışının ve bir çete reisinin vahim iddialarının iktidar partisi ve ortağınca mecliste reddedilmesi, otoriter yönetimde Türkiye'yi güveni sıfırlayıp hukukun üstünlüğünün olmadığı ülkeler kategorisine sokuyor. Ve bu vartada hala ekonominin uçtuğundan dem vuruluyor. Lakin ekonomistlerin tespitiyle bu gidişle ekonomi uçuruma uçuyor. Dolar garantili şirketlerin vergi borcu yokmuş. Google gibi internet arama motorlarında yandaş medya kaynaklı haberlerde siyasi iktidarın dolar garantili yandaş şirketlerin bir kuruş vergi borcu yok deniliyor. Söz konusu şirketlerin vergi ve kredi borçlarını kuruşu kuruşuna ödedikleri algısı verilmek isteniyor, ancak işin iç yüzü deşifre edildiğinde hiç de böyle olmadığı görülüyor. Zira havalimanlarına yolcu, şehir hastanelerine hasta, tünel ve köprülere araç geçişi teminatlı malum şirketlere hazineden yüz milyonlarca dolar aktarılıyor, döviz yükseldikçe karları katlanıyor. Son 10 yılda yaklaşık 10 milyon üniversite öğrencisine verilen toplam 33,7 milyar lira kredi borcu affedilmezken, doların 3 ila 4 lira arasında olduğu 2016'da bir tek şirkete ait 425 milyon liralık vergi borcun üzeri çizilmiş. Havaalanı, hastane, tünel ve köprülerden geçişi taahhüt edilen yolcu, hasta, araç sayısı için milyonlarca dolar fark ödenmesi de cabası. Özetle çoğu yerli ve milli stratejik tesislerin yabancılara satıldığı, kamu ihalelerinin yandaş şirketlere peşkeş çekildiği, deprem vergisi, özel tüketim ve özel iletişim vergilerinin 20 yıldır kalıcı kılındığı vartada, gelecek nesilleri de borç altına sokan vahametten yüz milyonlarca doları, katrilyonlarca lirayı bulan vahamette ekonomiye büyük darbe vurulmuş.
Mehmet Ali Güller 29 Mayıs tarihli Cumhuriyet gazetesinde Erdoğan'ın Biden umudu başlıklı yazısına yer veriyor. Erdoğan 20 Amerika şirketi yöneticisiyle yaptığı telekonferansta 14 Haziran'da Joe Biden'la yapacağı görüşmeye ilişkin beklentisini açıkladı. Sayın Biden ile NATO zirvesinde gerçekleştireceğimiz görüşmemizin yeni dönemin habercisi olacağına inanıyorum. Bu, Biden seçildiğinden bu yana Erdoğan'ın Amerika'ya yaptığı sayısız beyaz sayfa çağrısından sonuncusu oldu diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Peki Amerika ile Türkiye arasında gerçekten de bir beyaz sayfa açılması olasılığı var mı? Baştan belirtelim. Türkiye ile Amerika arasında gerçek anlamda bir beyaz sayfa açılması olasılığı yok. Ancak Erdoğan ile Biden Amerika arasında bir beyaz sayfa açılması olasılığı var. Şundan, Türkiye ile Amerika arasındaki sorunların Amerika'nın istediği şekilde çözülmesi olasılığı yok. Bu nedenle de Türkiye ile Amerika arasında gerçek anlamda bir beyaz sayfa açılamaz. Çünkü Amerika terör örgütüne verdiği askeri ve siyasi desteği Türkiye'nin kabullenmesini istiyor. Amerika Suriye'nin kuzeyinde özerk bir PYD bölgesi kurmasını istiyor. Amerika FETÖ'yü korumayı sürdürüyor. Amerika, Türk-Rus işbirliğini Amerika'nın çıkarları açısından en kötü model olarak görüyor ve Türkiye, Rusya, İran'ın Astana platformunu sabote etmeye çalışıyor. Bu amaçla S-400 baskısını F-35 ve yaptırım uygulayarak sürdürüyor. Amerika, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı konumlanıyor. Bu listeye bakınca Türkiye ile Amerika arasında beyaz sayfa açılmasının olasılığı olmadığını kesinlikle söyleyebiliriz. Ama Erdoğan'ın bu sorunlar nedeniyle Biden'in şartlarıyla uzlaşamayacağından o kadar emin değiliz. Zira siyasetten ekonomiye oldukça sıkışan Erdoğan, iktidarını koruyabilmek için ciddi desteğe ihtiyaç duyuyor. Son dönemde başta Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın olmak üzere saray çekirdeğinin Amerika'ya Rusya'yla sorunlu alanlarımız, işbirliği alanlarımızdan daha çok mesajı vermesi 14 Haziran'a hazırlık gereği elbette. Ama daha önemlisi Ankara'nın son dönemde Moskova'yı hedef alan açıklama ve eylemlerle o mesajın altını doldurmaya başlamış olmasıdır. İşte onlardan sonuncusu Ankara'nın Tatar sürgünü açıklamasıydı. Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova bu açıklamaya karşılık Türkiye'nin benzer sorunlarına dikkat çekebiliriz uyarısı yaptı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Suriye'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri,
Siyonist rejim İsrail'in Filistinlilere karşı şiddet uygulamasının devam etmesi
ve Irak'ta hükümetle Haçlı Şabi hareketi arasında yaşanan gerginlik
geçen hafta Batı Asya bölgesinin önemli bazı gelişmeleriydi.
Geçen hafta Suriye'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri çarşamba günü Suriye halkının geniş katılımı ile düzenlendi. Bu seçimler Suriye'de son 10 yılda ikinci kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimleriydi. Suriye'de Cumhurbaşkanlığı süresi 7 yıldır. Bundan önceki Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2014 yılında düzenlenmişti. Seçimlerde Suriye içinde ve dışında anayasaya göre seçmen olarak oy kullanma hakkına sahip olanların sayısı 18.107.109 olarak açıklanmıştı. Seçimlerde Beşar Esad, Mahmut Mer'i ve Abdullah Selum Abdullah birbiriyle rekabet eden 3 adaydı.
Bundan önce Suriye İçişleri Bakanı Muhammed Rahmun seçimlerin düzenlenmesi için Suriye genelinde ve tüm kentlerde toplam 12.102 seçim sandığı kurulacağını belirtmişti. Suriye Meclis Başkanı Hamuda Sabba ise düzenlediği basın toplantısında bu seçimlere 14 milyonu aşkın seçmen katıldığını, katılım oranı %78 düzeyinde gerçekleştiğini belirtti. Suriye seçimlerinde halkın yoğun ilgisi yüzünden seçim komisyonu oylama süresini tüm eyaletlerde 5 saat daha uzattı. Üstelik bu katılım oranı Türkiye ordusu ve desteklediği milis güçlerin işgal altında bulunan Rasulayn ve Afrin ve yine İdlib eyaletinde tekfirci teröristlerin işgal altında bulunan bölgelerde ve Amerika destekli YPG milislerin kontrolünde bulunan bölgelerde yapılmadığı halde bu denli yüksek oldu.
Suriye seçimlerinin sonunda oyların sayımında şimdiki Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın 13.540.860 oyla %95,1 oy oranı ile 4. kez bu ülkenin Cumhurbaşkanı seçildiği anlaşıldı. Seçimlerin diğer adayı Mahmut Mer'i oyların %3,3 kadarını ve Abdullah Selim Abdullah da %1,5 oy oranını elde ettikleri açıklandı.
Suriye'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri bu ülke 2011 yılından beri uluslararası zorba güçlerin türlü kumpasları ve besledikleri tekfirci teröristlerin cinayetleriyle mücadele ettiği ve bu kumpaslar hala devam ettiği bir sırada düzenlendi. Gerçekte Suriye nizamının karşıtlarının Beşar Esad yönetimini devirmekte başarısız kalmaları bir kez daha başta Amerika olmak üzere bu aktörlerin bir yandan Suriye'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin meşruiyetini sorgularken öbür yandan da Suriye halkını seçimlere katılmamaya teşvik etmeye yöneltti.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ise Cuma günü akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Suriye milletinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine coşkulu katılımlarına teşekkür ederek Suriye halkının bu seçimlere yoğun katılımı Suriye düşmanları için bir sınav ve kibirlerini kıran bir hareket olduğunu belirtti. Beşar Esad, Suriye milleti vatanseverliği yeniden tanımladığını ve aynı zamanda ülkeye ihanet kavramı da yeniden tanımlanmış oldu. Thank you.